Kitabın adı Karanlığın Soluğu. Yazarı Maxim Chatham. 17. ayrım. 22. Brooklynli iki dedektifin tepesinde Çince işaretlerle süslü, cilalı bir paravan dikiliyordu. Brett Kyle, Annabelle'in şaşkın bakışları altında birkaç çubukta ağzına inanılmaz miktarda pirinç tıkmayı başardı. Asya restoranlarında ne çok yemek yerdim bir bilseniz dedi ağzındakileri yuttuktan sonra. Üniversiteden beri böyle. Öğlenleri bir arkadaşımın annesinin işlettiği küçük bir Vietnam restoranına gidiyordum. Tanrım ne güzeldi. Bir şeyler atıştırıp kısa bir süre soluklanmak için hala Larkmont merkezinde bir restorandaydılar. Kapı açıldı ve Jack Taylor yanlarına geldi. Biraz önce Atwell'la konuştum. Neredeyse fotoğraflardaki bütün kurbanların kimliklerini belirlemişler. Doğrusu büyük iş. Şimdi de her kaçırılma sırasında ilgili polis merkezlerinin hazırladığı dosyaları inceliyorlar. Taylor, karşısındakinin yediği ananaslı tavuktan ısmarladı. Kimsenin bozmadığı bir sessizlikte, bu egzotik sükunette pillerini şarj ederek yemeklerini yediler. Brett Kyle, tuvalete gitmek için kalktığında Taylor ortağına doğru eğildi. Selotayip parçası laboratuvara gönderildi. Arkadaşının sıranın altında bulduğu selotayip ile Spencer Lynch'in evinde bulunan zarfın üzerindekinin aynı olduğunu onlar da doğruluyor. Yani görüşmek için kiliseyi kullandıkları doğru. Şimdi artık bana şu senin Bay Mucize hakkında biraz daha bilgi vermelisin. Sizi şimdilik korurum ama bu adamın nereden çıktığını bilmek istiyorum. Söylediğim gibi Jack, Oregon'dan gelme özel bir dedektif. Ben de önceden tanımıyorum. Hakkında bildiklerim basında çıkanlardan ibaret. Anla, bu herife son derecede önemli fotoğrafları verecek kadar güveniyorsun. Ona güveniyorum. Ne yaptığını biliyor ve iyi biri. Kanıt mı? O olmasaydı, o kiliseyi bulmamız günler sürerdi. Taylor'ın gri gözleri Annabelle'in üzerinde karar kılmadan önce bütün restoranı gezindi. Yüzündeki kuşkulu ifade yanaklarını dikine geçen iki derin kırışığı daha da uzattı. Anla, seni korurum, sen de biliyorsun, yanındayım. Ama bu işte eğer bu herif bize kazık atarsa, ikimiz de geri kalan günlerimizi park cezası keserek geçiririz. Annabelle elini yumuşakça arkadaşının koluna koydu. Ben ilgilenirim diye noktaladı konuyu. Kilise hakkında ne yapmayı düşünüyorsun? Yarın oraya gideriz. Şimdilik kimse bana selotape'in nerede bulunduğunu sormadı. Lütfen Brolin'den söz etme. Bana kalırsa dikkat çekmek istemiyor. Tabii, sorarlarsa senin parlak düşüncelerinden biri sayesinde bu sonuca. Masaya doğru yürüyen Kyle'i görünce sustu. Annabelle'in ağzı hala itiraz için açıktı. Yanılıyor muyum, yoksa önemli bir itirafımı bölüyorum dedi Kyle. Taylor usta bir manevrayla konuyu soruşturmada şimdiye kadar ulaşabildikleri bilgilere çevirdi. Birkaç saat önce ellerindeki bulguları paylaşmışlardı. Bildiklerinden pek öyle fazla bir şey çıkmıyordu ve tüm umutlarını akşama doğru alınacak otopsi sonuçlarına bağlamışlardı. Cesedi bulan çocuk da Taylor'a fazla bir şey anlatamamıştı. Herhangi bir otomobil gördüğünü hatırlamıyor, kimseyle karşılaşmadığını söylüyordu. Kyle de yerel polisten bir şey elde edememişti. Talihi daha yaver gitmemişti. Her birine tek tek sorular sormuştu ama hiçbiri olay yerine geldiğinde dikkat çekici bir şey görmemişti. Şimdilik ellerindeki tek şey öldürülmeden önce işkence edilmiş 20 yaşlarında bir kadının cesediydi. Ceset o akşam bırakılmış olmalıydı. Dubski'nin dediğine göre cesedin üzerinde bolca kar olmasına rağmen altta pek az kar vardı. Bu da cesedin gecenin erken saatlerinde tipi sırasında getirildiğini kanıtlıyordu. Çevredekiler de hiçbir şey görmemiş elbette. Katil hava koşullarından yararlanmıştı. Belki de cesetten daha sonra kurtulmayı tasarlamışken fırtınayı görüp planlarını değiştirmiş, yerinde bir kararla karın sağladığı gizlenme imkanını doğru değerlendirmişti. Yemekten sonra boydan boya beyaza kesmiş bir göğün altında yola koyuldular. Yağış dinmişti. Ancak yerde santimlerce kar vardı. 78. bölgeye döndüklerinde güneş görünmüş, gökte giderek genişleyen mavilikler belirmeye başlamıştı. Taylor, yüzbaşı Woodbine'ın karşısına çıkarken, Annabelle masasının başına geçti ve gücünü tazelemek için kendine bir kahve koydu. Yol yorgunluğu hala üzerindeydi. Fabrizio Collins koridordan geçerken kapının önünde durdu. Fotoğraflardan 51'in üzerine isimlerini yapıştırdık diye açıkladı gururla. Geriye topu topu 16 kişi kaldı. Böbürlenmek de haklıydı. Bütün bu insanların kimliklerinin sadece 5 günde belirlenmiş olması büyük bir başarıydı. Bu hızı, kurbanların çoğunun kayıp kişiler dosyasında yer almasına borçluydular. Tarikat, kaybolması dikkat çekmeyen berduşlarla ya da marjinallerle ilgilenmiyordu. Hayır, daha çok bay ve bayan herkesi tercih ediyor, hemen her kesimden insanı seçiyordu. Kayıplarla ilgili ilk polis raporlarına göre geride ne bir tanık ne de ipucu bırakılıyordu. Düzenleri ürkütücüydü. İstedikleri herkese ulaşabilecek gibiydiler. Gölgeli bölümler aydınlandıkça, Annabel, giderek büyüyen bir piramitle karşı karşıya görüyordu kendini. Bir zamanlar, basit bir sunak olarak baktıkları şey, dev bir tapınak oluvermişti. Brett Kyle, bu kayıp dosyalarını ayıklama hamallığına soyundu. Elde dolma kalem, önemli gördüğü tüm ayrıntıları not etmeye çalışsa da, çıkarabildiği ayrıntı şimdilik çok azdı. Akşamın 5'ine doğru, adli tıp uzmanı Ed Foster, Annabel'i arayarak tüm otopsi sonuçlarını internet üzerinden gönderdiğini bildirdi. Şimdilik ne sitolojiyle ne de toksikolojiyle ilgili bir şey yoktu. Bu ayrıntılar için ilgili laboratuvarların raporlarını beklemek gerekecekti. Bu sabahkinden farklı olarak, bana ne söyleyebilirsiniz diye sordu Annabel. Adli tıp yetkilisinin sesi telefonda ıslıklı çıkıyordu. Her şeyden önce elimizdeki kurbanın kimliğini belirlemeye yardımcı olmak amacıyla her iki kolunun çevresini, sağ ve sol baş parmakların son iki boğumunun eklem çapını ölçtüm. Hiç kuşku yok. Sağ baş parmağı daha büyük. Bu da %80 ihtimalle sağlak olduğunu gösteriyor. Buna bir de uyuşturucu bağımlısı olduğunu ekleyelim. Çünkü dalağı inanılmayacak kadar büyük. Neredeyse 700 gram. Bir de kollarında iğne izi ve gümüşümsü cilt lekeleri var. Neyse, bütün bunları raporda göreceksiniz. Boyu, ağırlığı falan her şey var. Olayların sırası hakkında yeni bir şey öğrenebildiniz mi? Foster bir an durakladı. Evet dedi sonunda üzüntülü bir sesle. Boğularak ölmek derken haklıymışım. Boğulduğu sırada zaten ölmek üzereymiş demek daha doğru olacak. Annabel, Foster'ın sözü nereye getirmek istediğini anlayamadı. Açıklayayım diye devam etti adam. Zavallı kızcağıza çok şiddetli işkence yapılmış. Aslına bakarsanız vajinası bir brülörle yakıldığında hayattaymış. Midesindekileri olduğu gibi buldum. Ama beni bu sonuca götüren, stresten kaynaklanmış 12 parmak bağırsağı üzeri yaralarına rastlamam. Bu yaralar çok yoğun bir mide kanamasına, onunla birlikte de uzun süreli bir can çekişmeyi gösteren dağınık bir iç kanamaya yol açmış. Açıkça ifade etmek gerekirse, kadıncağız öylesine acı çekmiş ki, kendi içini yemiş. Stres kanaması. Zaten nasıl olsa ölecekmiş. Bunlar yapıldığında hayatta olduğundan emin misiniz? 11 kere dilini ısırmış. Kan çıkıncaya kadar. Annabel koltuğuna gömüldü. Katil sonunda hızlanmış. Kadıncağızı çıplak elle ve arkadan boğuvermiş. Ama üzerinde hiçbir iz bulamadık. Cesedi temizlemiş. Zaten deride iz hem değişir hem de uzun süre kalmaz. Cesedin üzerinde bol çizik ve sıyrık var. Tırnakları kaymış. Gırtlaktaki izler ve biçimli çürükler sayesinde size iki şey söyleyebilirim. Birincisi, kadını öldürenin çok güçsüz olduğu, tamamen soluksuz bırakması uzun zaman sürmüş. İkincisi, katilin elleri çok küçük, çocuk eli. Annabel bir şey söylemedi. Bu da ne demek oluyordu şimdi? Kurban boğulduğunda zaten ızdırabın en büyüğünü çekiyormuş. Bunun için muhtemelen hiç debelenmemiş. Bu da katilin o güçsüzlükle bile kadını boğabilmesini açıklıyor. Ellerini kadının boğazına koyduğu andan öldürdüğü ana kadar 18 dakika geçmiş. Boğularak öldürülmek korkunç bir şey olmalıydı. Annabel böylesi ölümden hep dehşet duymuştu. Bir soruşturma sırasında adli tıptan bir yetkiliyle ölümün 3 aşamasını yakından incelemiş, bu tecrübeden de geriye kabuslar kalmıştı. Çünkü insan o durumdayken çabuk ölmez. Böylesi fazla güzel olurdu. Ölüm uzun, hatta çok uzun sürer. İnsan debelenir. Saldırgan, şu ya da bu dakikada, kurbanının darbelerinin etkisiyle ya da uyuşmuş parmaklarıyla daha fazla sıkamadığından ellerini gevşetir. Ellerine kramplar girer. Parmaklarını gevşetir ve o bir anlık sürede vücuda yeni hava girer. Bu da can çekişmenin bir o kadar daha uzamasına neden olur. Boğulmanın ilk aşaması yoğun terlemelere, baş dönmelerine yol açar. Bu aşama hemen neredeyse birinci dakikada gerçekleşir. Önce şiddetli kasılmalar, ardından da gözlerde havai fişek gibi patlayan deri kanamalarıyla belirlenen ikinci aşama ise ondan sonraki 2 dakikada görülür. Üçüncü safha en uzun olanıdır. 5 dakikadan 15 dakikaya kadar sürebilir. Kurban kusar, işer, bazen spermini ya da dışkısını boşaltır ve soluk alma durur. Artık bitmiştir. Yürek hala boğucu dakikalar boyunca tek bir yudum taze hava olmaksızın çarpmayı sürdürür. Göğüs artık kalkıp inmez. Hayat kaynağını artık pompalayamadığını sezip panikleyene kadar gümbürdeyen yüreğin üzerinde hareketsiz kalır. Tamamdır. Annabelle'in vücudu şiddetle titremeye başladı. Genç dedektif tüm dikkatini karşısındakinin sesine vermeye çalıştı. Mevsim nedeniyle, "Özür dilerim, bağışlayın ama son dediklerinizi takip edemedim. Ne diyorsunuz?" diye sordu Foster'a. Şimdilik ölüm anını belirlemenin imkansız olduğunu, kar altında kalmış olması tahminleri yanıltabilir. Buna rağmen, ölümün fazla eskiye gitmediğini, dün olabileceğini söyleyebilirim. Kadıncağızın bütün öğleden sonra işkenceden geçtiğini, akşam olurken de öldürüldüğünü düşünüyorum. Ed Foster'ın açıklamalarını tamamlarken internetteki dosyaya bir de otopsi sırasında çekilen fotoğrafları eklediğini söylemesi Annabelle'i fazla rahatlatmadı. Büronun sükunetine ve sessizliğine gömülürken yanında yoldaş olarak düş gücünün yaratabileceği bütün hayaletler dolaşıyordu. Çocuk elleri. Mümkün mü? Katil güçsüzse, kurbanını nasıl hareketsiz tutuyor, nasıl kaçırıyordu? Bu öyküde gittikçe çok şey olağan dışı görünmeye başlıyordu. Annabelle, otopsi dosyasını alınca, öğleden sonranın kalan bölümünü, adli tıp yetkilisinin her bir yorumunu ayıklayarak geçirdi. Koridorda, dinlenmenin bir dedektifin ruhu üzerindeki faydalarını tartışan Taylor ile Kyle'i dinlemek için kafasını kaldırdığında, alnının üzerinde durmadan atan sert bir çizgi varmış gibi hissetti kendini. Yazıcıdan yeni çıkardığı kağıtları koyduğu dosyayı kapattı ve koltuğunda geriye kaykıldı. Gecenin karanlığı dönmüş, hatta iyiden iyiye yerleşmişti. Annabelle artık gündüzleri yaşamadığını, bir vampir gibi hayatının güneşin batışıyla doğuşu arasında sıkıştığını düşündü. Ayağa kalktı. Eve dönüp bir sonraki günü beklerken, televizyonun karşısında sersemlemeye kararlı deri montunu giydi. Başka bir şey yapamayacak kadar yorgundu. Ama birden gözü etiketinde Ceset X Otopsisi Larkmont 230102 yazılı dosyaya takıldı. Lanet olsun, dayanamayacaksın değil mi? Dosyayı eline aldı. Bu geceyi dosyayı inceleyerek geçirecekti. Aklına daha iyi bir fikir geldi. Hayır, dosyayı bütün dikkatiyle okumuş, Ed Foster'ın telefonda anlattıklarının dışında ilgi çekici bir şeye rastlamamıştı. Evet, çok daha iyi bir fikri vardı. 23. Ayakların karda çıkardığı gıcırtı Atlantik Caddesi üzerindeki Kajo Mansiyonu'nun önünde dindi. Annabelle, resepsiyonun üzerinde müziğin dalgalandığı ve yeşil bitkileriyle tipik bir Meksika dekorasyonuna sahip sıcak salona girdi. İyice düşünüldüğünde yaptığı saçmalıktı. Kapalı bir kapıyla ya da boş bir odayla da karşılaşabilirdi. 31 numaralı suite çıkmasını söylediler. Daha ne olsun, beyimiz lüks olmayan bir şeyi kabul etmiyor demek. Asansörden inip 31 numaranın kapısını vurdu. Girin dedi boğuk bir ses, kapı açık. Annabelle denileni yaptı ve az kalsın hayranlıktan küfür edecekken eşikte donup kaldı. Yumuşak bir halı serilmiş, Meksika usulü yer karolarıyla kaplı geniş salon, oraya buraya yerleştirilmiş cilalı ahşap mobilyalarla bezeliydi. Salon boyunca uzayıp giden camlı kapı, cam bir kubbenin örttüğü iç avluya hakim beyaz taştan bir balkona açılıyordu. Avluda, kornişlerin üzerindeki nişlerde ya da asılı saksılarda bir kaktüs topluluğu vardı. Daire bir bakıma genç kadının evine benziyordu ancak daha büyük ve biraz daha egzotikti. Rica ederim kapıyı kapatın diye sakin bir sesle ısrar etti Brolin. Dürüst olmak gerekirse ziyaretinizi beklemiyordum. Annabel dönünce ferforjeden yapılmış beyaz minderlerle kaplı kanepede oturan Brolin'i gördü. Ayakları çıplaktı ve üzerinde siyah keten bir pantolonla aynı renkte üst düğmeleri açık bir gömlek vardı. Elinde de bir şarap kadehi. Yeni yıkanmış saçları taranıp arkaya yatırılmıştı ama birkaç asi perçem çoktan baş kaldırmıştı. Yanaklarından sarkarak neredeyse dudaklarına değiyordu. Kanepenin bükülmüş demirleri kafasının üzerinde bir gül ağacının kıvrımları gibi görünüyordu. Sadece karşıdaki bir abajurla aydınlatılan salonun koyu gölgeleri, Brolin'in yüzündeki saf çizgileri meydana çıkarıyordu. Annabel birden, tıpkı bu adamla ilk karşılaşmasındaki gibi kendini rahatsız hissetti. İçini bir utangaçlık doldurdu. Hiç haber vermeksizin, ona toplum içinde kullandığı maskesini takma fırsatını tanımaksızın buraya gelmekle, mahremiyetine girmekle iyi yapıp yapmadığını düşünmeye başladı. İyi ama maskesi yok ki. Onu şimdi her gün olduğundan farklı görmüyorsun ki. İşte o zaman rahatsızlığının adamın böylesine şaşırtıcı, böylesine belirgin aurasından kaynaklandığını anladı. Brolin'den insanı kolayca altüst edebilecek kadar değişik bir çekicilik yayılıyordu. Çok tuhafsınız dedi Brolin, şarabın yumuşattığı bir sesle. Annabel birden adamın kulağının hemen dibinde olduğu, fısıltıyla konuştuğu hissine kapıldı. Habersiz gelip beni ziyaret etmenizi fazla yadırgamadım ama salonumun ortasında durup beni incelemekten vazgeçerseniz sevinirim. Bu beni rahatsız ediyor. Bir kez daha yavaşça konuşmuş, salonun dekorasyonuna takılıp kaybolmadan, tam bir doğrulukla Annabel'e ulaşması için kullandığı her kelimeye farklı bir hız vermişti. Genç kadın, elindeki dosyanın ağırlığını hissedince ayakları yere değiverdi. Bütün bunlar, loşluğun ve soğuktan sıcağa girmenin etkisi, sakin ol. Soluklan, göreceksin, her şey yoluna girecek. Hiçbir şey yok. Seni rahatsız eden sadece bu yakınlık. Gevşe, soluk al. İşte böyle, başarıyorsun. Anında soğukkanlılığına yeniden kavuştu. Brolin, yanındaki küçük lambayı yakmak için eğildi. Rica ederim oturun. Şarap içmek ister misiniz? Hayır, teşekkür ederim. Buraya sizden yardım istemeye geldim diye açıkladı, rahat koltuklardan birine yerleşirken. Adam hiç tepki göstermedi. Annabel'in güzelliğini seyrederken, hiç arzusuz, sadece belli belirsiz bir merakla bakarken, koyu renk gözleri parladı. Genç kadın, otopsi dosyasını, füme cam ve ferforjeden yapılmış, diğer eşyalarla uyum içindeki sehpanın üzerine bıraktı. Yeni bir ceset bulduk. Yani, linçin evindekilerden sonra. İlk ceset bu. Bağlantıyı nasıl kurdunuz diye araya girdi Brolin. Bir eli kadehinde, diğeri çenesini ve ağzının bir bölümünü kapatacak biçimde kanapenin koluna dayanmıştı. Ensesindeki dövme sayesinde, fotoğraflarda gördüğümüz dövmelerin benzeri. Ceset 20'li yaşlarda bir kadına ait, uyuşturucu bağımlısı bir kadına. Toksikoloji raporunu henüz almadık ama kadıncağız büyük olasılıkla AIDS virüsü taşıyor. Brolin dosyaya uzanıp içindekileri incelemeye koyuldu. Annabel, uzmanlara özgü hareketleri bir bakışta tanıdı. Brolin çapraz yöntemle okuyor, fotoğraflara bakıyor ve en önemlisi hangi bölüm üzerinde durması, hangilerini çabuk geçmesi gerektiğini biliyordu. Bu süre boyunca Annabel de o sabah Larkmont polisiyle konuşulanları ve yapılanları sıraladı. Birden özel dedektifin yüz ifadesinin değiştiğini gördü. Sanki derisinin ve yüzünün üzerinde gölgeler dolaşıyor gibiydi. Eski profil uzmanının gözlerinin karardığını fark edince, buz gibi bir ürpertiyle sarsıldı. Ansızın, sessizliğin bütün ağırlığını, bütün atomların radyo parazitlerine benzeyen, aralıksız sürtünmesini duyar gibi oldu. Sağır edici bir homurtu, sessizliği silip süpürmüştü. Brolin'in kapkara gözleri dosyadan ayrılıp genç kadına döndü. Birer bilardo topu kadar pürüzsüz ve koyuydu gözleri. İyi olduğunuzdan emin misiniz? Her şey bir saniyede emilip kayboldu. Gürültü, kapkara gözler, bütün rahatsızlık, her şey. Brolin onu inceliyor. Bu kez kaşları endişe belirtisi taşıyordu. Kendine gel. Ne yaptığını sanıyorsun? Loş ışık ve düş gücün seninle dalga geçiyor. Evet, özür dilerim diye kekeledi Annabel. Yorgunluktan olacak. Brolin genç kadını yukarıdan aşağıya süzüp uysalca başını salladı. Sonra birden kadehini uzattı. İçin şunu, sizin için banyoyu hazırlayayım. Isınır ve gevşersiniz. Kendinizi daha iyi hissedince de bu konuyu konuşuruz. Annabel kafasını sallayıp ağzını açtı. Oysa Brolin çoktan kalkmış, genç kadının itirazını bastırıyordu. Pazarlık kabul etmem. Beni gelip bulan sizsiniz. Onun için benim kurallarım geçerli. Hem üstelik dosyayı inceleme fırsatı da bulmuş olurum. Banyoya yönelmeden de ekledi. Eğer korktuğunuz buysa söyleyeyim. Cinsel tacize hiç niyetim yok. Annabel, Brolin'in bir kapının ardında eriyip kaybolduğunu gördü. Ardından kulağına akan suyun sesi ulaştı. Üzgünüm, banyodan sonra yine aynı şeyler giymeniz gerekecek. Size verecek hiçbir şeyim yok diye seslendi Brolin, suyun gürültüsünü bastıran bir sesle. Annabel, kendine cevap verecek gücü bulamayınca Brolin'in boşalttığı banyoya girdi. Eski polis, geniş küvetin kenarına bir kadeh şarap bırakmıştı. Kadehin üzerine de seloteyple yapıştırılmış bir not. Sadece yarım bardak. İş bizi bekliyor. İyi banyolar. 17. ayrımın sonu. Sayfa 157. Devamı 18. ayrımda.